Merhaba, ben Yusuf. Ninar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Patrick J. Carnes'in Don't Call It Love. Yani buna aşk demeyin kitabı, kontrol edilemeyen cinsel davranışları bağımlılık çerçevesinde ele alan araştırma temelli bir psikoloji ve iyileşme çalışmasıdır. İlk kez 1991'de yayımlanan kitap, Carnes'in 1000'in üzerinde iyileşme sürecindeki kişi ve onların yakınlarından derlediği anlatılara dayanır. Amaç, tekrar eden davranışların yalnızca ahlaki zayıflık, sadakatsizlik ya da yoğun arzu olarak açıklanamayacağını, kontrol kaybı, gizlilik, zarar ve pişmanlık döngüsü içinde işleyebileceğini göstermektir. Carnes, çocuklukta yaşanan ihmal, istismar veya ailedeki bağımlılık örüntüleri gibi etkenlerin bazı kişilerde kırılganlık yaratabileceğini tartışır. Kitap ayrıca partnerlerin ve ailelerin yaşadığı güven yıkımını da görünür kılar. Bununla birlikte cinsel bağımlılık tanısı ruh sağlığı alanında tartışmalıdır ve her yoğun ya da alışılmadık cinsel davranış bir hastalık anlamına gelmez. Carnes'in yaklaşımı, davranışın kişiye ve çevresine verdiği zarar ile kişinin durdurma girişimlerine rağmen süren zorlayıcılık üzerinde durur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ahlaki yargı yerine kontrol kaybı ve zarar ölçütü kitabın temel önerisi. Sorunu yalnızca kişinin cinsel tercihleri, yüksek libidosu ya da ahlaki kusuru üzerinden değerlendirmemektir. Carnes için belirleyici olan davranışın tekrarlayan biçimde kontrol dışına çıkmasıdır. Kişi durmaya karar verdiği halde duramıyor. Zamanını ve parasını davranış uğruna tüketiyor, ilişkilerini, işini, sağlığını veya özsaygısını tehlikeye atıyorsa,
burada zorlayıcı bir döngüden söz edilebilir.
Bu çerçeve, utanç duygusunu azaltmayı hedefler. Çünkü utanç çoğu zaman gizliliği artırır ve yardım aramayı geciktirir. Yine de kitap, zararı sadece dış sonuçlarla sınırlamaz. Davranış sonrasında gelen suçluluk, yalnızlık, kendinden nefret etme ve yeniden aynı davranışa yönelme de döngünün parçalarıdır. Carnes, bağımlılık dilini kullanarak alkol veya kumar sorunlarıyla bir benzerlik kurar. Kısa süreli rahatlama arayışının uzun vadeli kayıplara baskın gelmesini vurgular. Modern klinik dil açısından bu sınıflandırma evrensel bir uzlaşma değildir. Ancak kitabın pratik katkısı açıktır. Okuyucuyu davranışın ne kadar sıradışı olduğuna değil, özgür seçimini ölçüde daralttığına ve hayatı ne kadar bozduğuna bakmaya çağırır. İkinci olarak gizlilik, yoğunlaşma ve pişmanlıkla beslenen davranış döngüsü, Carnes'in anlattığı modelde sorunlu cinsel davranış tek bir anlık karar değildir. Genellikle iç sıkıntısı, yalnızlık, stres, değersizlik hissi veya çatışma gibi duygusal tetikleyicilerle başlayan bir süreçtir. Kişi zihnini giderek davranışa, fanteziye ya da fırsat arayışına yoğunlaştırabilir. Ardından davranış gerçekleşir ve kısa süreli bir rahatlama, uyuşma veya heyecan duygusu doğabilir. Fakat bu geçici etkiyi çoğu zaman suçluluk, korku, maddi kayıp, yalan söyleme ve ilişkisel uzaklaşma izler. Bu sonuçlar yeni bir stres kaynağı haline gelir. Kişi de aynı rahatsız edici duygulardan kaçmak için döngüye yeniden dönebilir. Kitapta gizlilik, bu mekanizmanın kritik unsurlarından biridir. Gizlilik yalnızca davranışı saklamaz, kişinin destek alabileceği insanlardan uzaklaşmasına da yol açar. Carnes, iyileşmenin bu nedenle sadece davranışı kesmekten ibaret olmadığını savunur. Tetikleyicileri tanımak, duyguları düzenleyebilmek, dürüstlük kapasitesini geliştirmek ve güvenli sosyal bağlar kurmak gerekir. Bu yaklaşım, tekrarın neden yalnızca irade eksikliğiyle açıklanamayacağını somutlaştırır. Aynı zamanda her vakada aynı döngünün bulunmayacağını, değerlendirme ve desteğin kişiye göre yapılması gerektiğini de düşündürür. Üçüncü olarak, çocukluk deneyimleri ve eşlik eden bağımlılıklarla kurulan bağ, kitap, iyileşme sürecindeki birçok katılımcının geçmişinde duygusal, fiziksel veya cinsel istismar, ihmal, aile içi düzensizlik ya da başka bağımlılık örüntüleri bulunduğunu aktarır. Carnes bu gözlemler üzerinden erken dönem deneyimlerinin yakınlık, güven, sınırlar ve duyguları yatıştırma biçimleri üzerinde etkili olabileceğini tartışır.
Örneğin, çocuklukta güvenli bağ kuramayan bir kişi, yetişkinlikte gerçek duygusal yakınlık yerine daha kontrol edilebilir.
Gizli ve kısa süreli haz kaynaklarına yönelebilir. Ailede alkol, şiddet veya yoğun sır kültürü olması da duyguların açıkça konuşulmasını zorlaştırabilir. Bununla beraber kitap dikkatli okunmalıdır. Travma yaşamış herkes zorlayıcı cinsel davranış geliştirmez. Tersine, öyle bir sorun yaşayan herkesin geçmişinde istismar bulunmaz. Karnes'in amacı doğrudan ve kaçınılmaz bir neden-sonuç zinciri kurmaktan çok, bazı yaygın kırılganlık alanlarını görünür kılmaktır. Bu ayrım önemlidir. Çünkü geçmişi anlamak sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ama kişinin neden belirli baş etme yollarına tutunduğunu açıklamaya yardımcı olur.
İyileşme açısından sonuç şudur: yalnızca davranışı denetlemek yetmeyebilir.
Travmatik anılar, utanç, ilişki becerileri ve eşlik eden alkol, madde veya kumar sorunları da bütüncül biçimde ele alınmalıdır. Dördüncü olarak, görev modeli. Ayıklığın ötesinde hayatı yeniden kurmayı savunur. Karnes'in çalışmasının tedavi alanındaki en etkili yönlerinden biri.
Bağımlılıktan kurtulmayı bir görevler dizisi olarak düşünmesidir. Görev modeli olarak anılan bu yaklaşım, ilk hedefin zararlı ve gizli davranışları durdurmak olduğunu kabul eder, fakat bunu yeterli saymaz. Kişinin kendi örüntüsünü dürüstçe tanıması, zarar verdiği alanları değerlendirmesi, güvenilir destek ilişkileri oluşturması ve yeni günlük alışkanlıklar kurması gerekir. Bu bakış, ayıklığı yalnızca bir davranışın yokluğu olarak değil, daha düzenli ve sorumlu bir yaşamın inşası olarak ele alır.
Kitapta iyileşme, zaman alan ve geri dönüş riski taşıyan bir süreçtir. Bu nedenle terapi, akran desteği, yapılandırılmış sınırlar ve hesap verebilirlik mekanizmaları önemli görülür. Karnes'in sonraki açıklamalarında da uzun süre güven duyulan bir terapist ilişkisine özel önem verdiği anlaşılır.
Ancak kitabın yöntemi, tüm okurlar için tek başına yeterli bir klinik reçete sayılmamalıdır. Özellikle depresyon, travma sonrası belirtiler, intihar düşüncesi, şiddet riski veya başka bağımlılıklar varsa nitelikli ruh sağlığı ve tıbbi destek gerekir.
Görev modelinin güçlü tarafı, değişimi soyut bir niyet olmaktan çıkarıp dürüstlük, sınır, destek ve ilişki onarımı gibi uygulanabilir alanlara bölmesidir.
Son olarak, partnerler için ihanet yarası ve sömürücü bağlardan çıkış, don't call it love, sorunu yalnızca zorlayıcı davranış gösteren kişi açısından anlatmaz.
Eşlerin, partnerlerin ve aile üyelerinin yaşadığı şaşkınlık, öfke, kuşku ve güven kaybına da yer verir.
Gizli davranışların ortaya çıkması, yakın ilişkideki gerçeklik duygusunu sarsabilir.
Partner, geçmişte gördüğü işaretleri yeniden yorumlamaya çalışırken kendini suçlayabilir.
Sürekli denetleme ihtiyacı duyabilir ya da ilişkinin hangi kısmının gerçek olduğundan emin olamayabilir.
Karnes'in bu alandaki yaklaşımı, daha sonra ihanet bağı olarak adlandırdığı, zarar veren ama kopması zor ilişki dinamikleriyle de ilişkilidir.
Kitabın önemli mesajı, partnerin bağımlılığın nedeni ya da tedavisinden sorumlu kişi olmadığıdır.
İyileşme adına partnerden sınırsız sabır, affetme veya ilişkiyi sürdürme beklenemez. Güvenin yeniden kurulması ancak açık sorumluluk alma.
Davranış değişikliğinin zaman içinde tutarlı biçimde görülmesi ve her iki tarafın sınırlarının ciddiye alınmasıyla mümkün olabilir.
Bazı ilişkilerde ayrılık en güvenli ve sağlıklı seçenek olabilir.
Bu bölüm, bağımlılık odaklı kitaplarda sık görülen tek kişilik anlatıyı genişletir.
Davranışın ilişkisel bedelini kabul etmek,
hem zarar görenlerin deneyimini meşrulaştırır, hem de iyileşmenin neden yalnızca gizli davranışı bırakmaktan daha geniş bir süreç olduğunu gösterir.
Sonuç olarak, don't call it love, kontrol edemediği cinsel davranışlar nedeniyle ilişki, iş,
mali durum veya ruhsal iyilik hali zarar gören kişiler için yararlı bir başlangıç çerçevesi sunabilir.
Aynı zamanda partnerler, aile üyeleri,
bağımlılık danışmanları ve ilişki terapisi alanında çalışanlar, gizlilik ve ihanetin sistem içindeki etkisini anlamak için kitaptan yararlanabilir.
En önemli pratik katkısı, sorunu utanılacak bir kimlik etiketi olarak değil, incelenmesi gereken bir davranış örüntüsü olarak ele almasıdır.
Tetikleyicileri, sonuçları, gizlilik mekanizmalarını ve destek ihtiyacını birlikte düşünmeye yöneltir.
Kitabın benzer öz yardım çalışmalarından ayrılan yanı, yalnızca kişisel gözleme dayanmaması, iyileşme sürecindeki geniş bir katılımcı grubun anlatılarını merkeze almasıdır.
Ayrıca partnerlerin ve ortak bağımlılık ya da ilişki içi uyum sorunları yaşayan yakınların deneyimini alan açar.
Görev modeli de değişimi, sadece kaçınma hedefinden daha kapsamlı bir yaşam düzenlemesi olarak tanımlar.
Buna karşın okuyucu, kitabın bağımlılık çerçevesini tartışmasız bir tıbbi gerçek gibi almamalıdır.
Cinsel bağımlılık kavramı klinik dünyada tartışmalıdır ve yoğun cinsel istek tek başına bozukluk göstergesi değildir.
Ölçüt, kişinin değerleriyle çatışan, kontrol edemediği ve belirgin zarar doğuran zorlayıcı davranışlardır. Kitap, profesyonel değerlendirme yerine geçmez. Ancak sorunu adlandırmak, utancı azaltmak, sorumluluğu netleştirmek ve uzun vadeli destek aramak isteyenler için tarihsel olarak etkili, kapsamlı ve düşündürücü bir kaynak olmayı sürdürür. Destek olmak isterseniz Patrick Carnes kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.